Halim 94, sayfa 466. Bir ölü daha var şu karşı yamaçta. Gümün dedi doktor. Ölü 3 oldu dedi savcı. Görülmüştür dedi yüzbaşı. Sonuncu yamaçtaki ölüyü bütün köy tanıyordu. Bu deli kızın oğlu Ömer'di. Salman gittikten sonra o da gözükmez olmuştu. Onun gidip de eşkıyalara karıştığını daha önce söyleseler kimsecikler inanmazdı. Kız gibi utangaç bir delikanlıydı. Karıncayı incitmekten korkan, ağzında hiç kimseye karşı kötü bir söz çıkmayan, ince duygusal bir çocuktu. Onun da ölüsü şişmiş, davul gibi olmuş, bütün kayalığı kokutmuştu. Jandarmalar Ömer'in ölüsünü sürüyerek mezarlığa kadar getirdiler. Oğlunun ölüsü jandarmaların ardınca sürüklenir, utangaç başı toza toprağa bulanırken deli kız ölüye gözlerini dikmiş kıpırdamadan bakıyor, bir hoş azıcık da gülümsüyordu. Ölüler gömüldükten sonra savcı doktor, jandarma komutanı, jandarmalar sessizce burunlarını tuta tuta çekildiler gittiler. Köylüler de rahat bir soluk aldılar. Bu sefer hükümet adamları nedense onlara eziyet etmediler. Yaşasın koku dedi Sefçek Yahya. Koku bizi kurtardı dedi imam. Kurtulduk dedi Mehmet Efendi. İkinci, üçüncü günde köy kaynaştı durdu. Kimse konuşmuyor, herkes bir şeyler taşıyordu. Konağın yerindeki yıkılmış duvarların altındaki daha sönmemiş ağaçlardan incecik dumanlar tütüyor, kollarını çemremiş Topal Abbas Usta avluda dolaşıyordu. Yanında da birkaç köylü vardı. Burası dedi Abbas Usta. Şu nar ağacının altında olacak bir ucu, bir ucu da işte şurada. Ayağını yere vurdu. Ayakkabısının ucuyla yere bir bel yaptı. Öğlene doğru salmalar, kamışlar, sazlar, kapı pencere tahtaları avluya yığılmış, ustalar hemen çalışmaya koyulmuşlardı. Karşı köylerden bile birkaç usta yardıma gelmişti. Gene karşı köylerden arabalar dolusu kamış, saz geliyordu. Köylü bir anda kamış, o saz kokusu aldı. Ustalar daha gün kavuşmadan kamıştan çiti dikip Hunt çatısına çattılar. Evin yapımında bütün köy kadını erkeği çoluğu çocuğuyla uğraşıyordu. Ustalar erkekler kamış çiti diker, çatıyı çatarlarken kadınlar da çitin içini un kapısını sıvıyorlardı. Zero da bir kara şalvar giymiş, sıvacı kadınlara katılmış, var gücüyle çalışıyordu. Mustafa da büyük avlu kapısının önüne bırakılmış sazlardan öbür çocuklarla birlikte saz, kamış, berdi çekiyordu. Taze bataklık kokusu inceden esen yelden bütün köye dağılıyor, ölü kokularını siliyordu. Evi 3 gün içinde bitirdiler. Zero karşı köye gidip birkaç kilim çul nasır buldu getirdi. Köyün genç kızları yorgan yatak diktiler bir gün içinde. Hasan Ağa kasabaya gitti, bir koşu kapkaça kaldı. Daha bir hafta olmadan onlar yeni evlerine yerleşmişlerdi. Mustafa belki de en rahat uykusunu ilk gün bu yeni, her yanı bataklık, taze toprak kokan bu kamış evde uyudu. Hu'nun iki tane küçük penceresi vardı. Mustafa'nın yatağının anası tam pencerenin karşısına yere sermişti. Çocuk da bu küçücük delikten karşıdaki kaktüsleri, nar ağacının yarısını ve orada durup duran faytonu görüyordu. Faytona çok alıcı çıkmış, alıcılar kasabadan ta ilden gelmişler, çok para vermişlerdi ya, Zero bir türlü faytonu satmaya yanaşmamıştı. Arabanın daha şimdiden sarıları kararmış, derileri çatlamış, tekerleklerinin renk renk boyaları dökülmeye yüz tutmuştu. Mustafa ise her gün gözünün önünde olduğu halde arabayı babası öldükten sonra hiç görmemişti. Şimdi küçük pencereden ona biraz şaşkınlık, daha da çok hüzünle bakıyordu. Süllü detaylarla birlikte başını almış gitmiş dönmemişti. Çocukların çığlıkları dinmek durmak bilmiyordu. Aklı hayali gelmez oyunlar, yaramazlıklar yapıyorlar. O da senin, bu kaya benim dolaşıp duruyorlardı. Doruktaki kartal yuvalarına bile çıkmışlar. Yuvalardaki yavrulara ulaşıp almak istemişlerdi ama dümdüz kayaların yüzlerindeki kovuklardaki yuvalara ulaşamamışlardı. Bir de yuvaların üstünde dönen geniş kanatlı kartallardan çok korkmuşlardı. Oysa aşağıdan gelen yavruların seslerini duyuyorlardı. Ağacı Veli'nin köyde en çok kovan onundu. Öteki arıcıların bütün kovan kapaklarını açmışlar, arıları dışarıya uğratmışlardı. Bununla da kalmamış, köyde ne kadar eşek arısı yuvası varsa hepsini bozmuşlar, sarıcı arıların azman peteklerini ateşe vermişlerdi. Köyün içini dolduran öfkeli arılar köyde sokmadı, kimse bırakmamışlardı. Seferden de haber gelmiyordu, geliyordu arada sırada. Kimisinde sefer vurulup ölüyor, Salmanon'un ölüsünü götürüp ayaklarında dört yol ağzındaki ulu meşe ağacına asıyordu. Kimisinde de aynı şeyi sefer Salman'a yapıyordu. Bir gün Salman'ın çıplak bir ata atılmış ölüsünü köyün içinden geçirdiler. Bütün köylü jandarmaların arasındaki çıplak ata atılmış Salman'ın ölüsünü görmek için salın iskelesine kadar koştu. Ölü ata yüzü koyun atıldığından yüzü içeride kalıyor. Salman baş atın karnına değiyordu. Sallanan baş atın karnına değiyordu. Köylüler, jandarmalar yan yana durmuşlar, susuyorlardı. Kimse azıcık yüreklilik gösterip de varıp ölünün yüzüne bakamıyordu. Ölünün saçlarından, boynundan, başka bir yerlerinden de onun kim olduğunu anlaşılması olanağı yoktu. Ölü ve at tepeden tırnağa kalın bir toz tabakasıyla altındaydılar. Yaşlı bir kadın yumuşak yüzlü bir jandarmaya yaklaşıp "Oğul jandarma," dedi, "bu ölü kimin ölüsü?" Jandarma yorgun güldü. "Bilemiyorum ana. Ya bu bir eşkıyanın ölüsü olacak. Adı Salman mı?" "Adınız şimdilik kimse bilmiyor ana." Yaşlı kadın yavaş yavaş ölünün atıldığı sala yaklaşıyordu. "Şunun şu eşkıyanın yüzüne bakabilir miyim jandarma oğul?" "Bak ana, bak," dedi yorgun jandarma. Jandarmanın izniyle birlikte çocuklar, kadınlar ölünün yanına koşuştular. Her gelen ölünün başını alıp çeviriyor, bir süre bakıyor, sonra da cansız başı bir tuhaf bir korkuyla yüzünü buruşturarak sertçe bırakıyordu. Atın şişkin karnına değen baş usulca zıplıyordu. Köylüler ise teker teker yüzünü gördükleri bu ölüyü üstüne bir tek söz söylemiyor, susuyorlardı. Karşıdan gelen sala atı çektiler. Sal jandarmalarla birlikte karşıya vardı. Köylüler ne yerlerinden kıpırdadılar ne konuştular. Yalnız gözleriyle izliyorlardı. Sal karşıya yanaştı. Önce jandarmalar atladılar, sonra da atı çektiler. Onlar ırmaktan uzaklaşıp sel yatağına düşünceye kadar kalabalık da orada durdu, bekledi. Çocukların deliliği bu olaydan sonra daha da arttı. Her çocuk azgın bir canavar gibi köyün içinde dolaşıyor, anası babası kardeşiyle kavga ediyor, önüne gelene çatıyordu. Kimse bu kudurmuş çocuklarla başa çıkamıyordu. İsmail Ağa konağı yandıktan sonra bu arada arka arkaya 3 ev daha yanmıştı. Çocuklara göre bu evlerin üçünü de Salman yakmıştı. Çocuk Nuri de onu evleri yakarken gözleriyle görmüştü. Nuri her gittiği yerde "Şu iki kara gözüm önüme aksın ki," diyordu. "Şu iki gözüm." Onu eve gaz dökerken, ardından da kibriti çakarken gördüm. "Şu iki gözümle." Bütün çocuklar da onu onaylıyordu. Bu azgınlıkların, dövüşlerin ardından çocuklar derin bir sessizliğe gömüldüler. Oysa kayalıkların diplerinde sapsarı çiğdem çiçekleri ısılayarak açmışlar, parlak sarılarını dünyaya yayıyorlardı. Menekşelerden mersin çalıların dipleri kuytuları mora kesmişti. Koyaklardan gelen menekşe kokusu insanı, kuşları, börtü böceği sarhoş ediyordu. Böyle bir ölü durgunluğuna girmemiş olsalardı şimdi çocuklar, evler sarı çiğdem çiçeği çelenkleri demetleriyle dolar, köyün gübre kokan havasına keskin bir menekşe kokusu karışırdı. Mustafa ölü gibiydi ve sırtını evin çamış çitine dayamış, küçük pencereden sabahlardan akşamlara dek dışarıyı seyrediyor, faytonun bir kısmından, nar ağacının yapısından, kaktüslerin ucundan başka bir şey görmüyordu. Ama dün sabah gözlerini açıp da dışarıya bakınca küçük kuşunun kaktüslerin üstünden uçup gittiğini, onun yerinde de incecik, ustura gibi keskin bir yalım çizgisinin kaldığını gördü. Yalım çizgisi bir süre orada kaktüslerin üstünde ipiledi, ardından da havayı ikiye biçercesine kestikten sonra gitti. Farkında olmadan köylüler de kendilerini derin bir uyuşukluk içinde buldular. Onları dağlardan gelen salma sefer haberleri bile pek az ilgilendiriyordu. Köye salmanı öldürmeye gene türlü adamlar gelmeye başlamıştı. Zero'nun kamış evini gördükten sonra ona uğramaya bile gerek görmeden savuşup gitmişlerdi. Zero çocuğun durumunu hiç beğenmiyor ama elinden de bir şey gelmiyordu. Sal bekliyordu. Köydeki öbür çocukların da durumları ürkütücüydü. Analar babalar şaşkınlık içindeydiler. Çocukların hiçbirisi evlerin içinden dışarıya adımlarını bile atmıyorlar. Ancak çişleri geldikçe ki koşarak uçkurlarını tuta tuta bahçeye çıkıyor. İşedikten ya da çömelip çatladıktan sonradır ki evlerine dönüp kendilerini kapatıyorlardı. Kendi kendilerini tuhaf, bilinmeyen bir yere kilitlemişler. Evlerin karanlık kuytu yerlerinde kocaman açılmış gözleriyle bir şeyler bekliyorlardı. Sefer gelecek ve hem de Salman'ın ölüm haberini getirecekti. Üç kişiyi teker teker burada vuran adam. Sefer eşkıya. Bir Salman'ı mı öldüremeyecek? Bir tanesi dağlar kartalı eşkıya Sefer. Bir tanesi de baba kanlısı sümüklü bir oğlan. Gökten kartalları düşürülmüş. Sefer'i görsün de vursun bakalım. Kurşun geçmezmiş ona. Sefer'in kurşunu dağa, taşa, demire, polata geçer, değil insana. Bütün köy Mustafa da içinde birden değişivermişti. Bir beklemenin sabırsızlığı, umudu içindeydiler. Uyuşuk çocuklar da birden canlanmışlar, köye çıkmışlar, tarlalarla düşmüşler, eski sevinçli günlerine, oyunlarına kavuşmuşlardı. Sefer Salman'ın arkasını bırakmamıştı. Yakında onun ölüsünü çıplak bir atın üstüne atarak getirecekti. Salman'ın başı, bütün bedeni, üstüne atıldığı at kalın, kırmızı bir toz tabakası altında kalacak. Onu tanımak için çocuklar yüzündeki tozu silecekler. Tozun altındaki Salman'ın pörtlemiş çakır gözleri çıkacak. Onlara şaşkın şaşkın bakacaktı. Ve Salman'ın kellesi karaçalılığın içinden kaktüslerin dikenlerin ardından çakır dikenlik bir yamaçtan yüzü gözü parçalanarak yuvarlanacaktı. Kirpi oku saçları. Bir ikindi vakti Sefer üstü başı paramparça, sağ kolu boynuna asılmış, yüzü gözü yırtılmış, tüfeğinin kundağı kırılmış, topallayarak sürünürcesine köyüne girdi. Köylü hemen onun yöresini sardı. Konağın eski yerinde bir taşın üstüne oturmuş Sefer, başını önüne eğmiş, dili boğazına akmış, konuşamıyordu. Zero kalabalığı görünce huğdan çıkıp merakla yöreye baktı. Kalabalığın içinde Sefer'i görünce sevindi, yanına gelince de üzüldü. Sefer ağam, sana ne oldu böyle diye şaşkınlıkla sordu. Sefer başını bile kaldırmadı, karşılık da vermedi. Zero şimdiye kadar böylesine bitmiş, paramparça olmuş bir adam hiç görmemişti. Seni kim bu duruma soktu Sefer ağam, o mu? Sefer kendinden geçmiş, başını almış, buralardan uzaklara gitmişti. Mustafa da öteki çocuklar da gelmişler, karşısında duruyorlardı Sefer'in. Ne oldu bire Sefer diye arkalarından yaşlı koca duranın sesi geldi. Salman, senin de mi dilini kesti yoksa? Kesmedi diye başını öfkeyle kaldırdı Sefer. Ama onu öldüremedim. Yaraladığımı biliyorum. Kanını ta ormanın içine kadar izledim. Sonra da yitirdim. İki arkadaşı vardı, ikisini de öldürdüm. O yaralı yaralı kaçtı. Yaralı yaralı kaçan kimdi? Yüzünü gördün mü? Göremedim diye içini çekti Sefer. Göremedim ama oydu. Kurşunu yiyince bir öküz gibi böğürüp bir kurt gibi uludu. Sonra ormanın dibine kaçıp elimden kurtuldu. Ben de ormanın kıyısında bekledim. Bir gün, beş gün. Salman ancak o ormandan girdiği yoldan çıkabilirdi. Arkası dağ, dört yanı da suydu. Başka nerede, yerden ne girildiği bu ormana ne de çıkılır. Ben eşkıyalık zamanlarımdan bilirim. Sonra o oradan bir daha çıkamayınca o yaralıdır. Yarasına ormanın bütün sarıca karıncaları birikmiştir. Böyle yara Alan, yılanlara, kurtlara da sarıca arılar birikirler. Onları tüketinceye kadar yerler. Bence salmanı sarıca karıncalar yedi bitirdi. Korkmasam da girebilseydim ormana. Bir kuytuya onun apak kemiklerini bulur, sarı diken diken saçlı kellesini getirirdim size.